Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığınız dini ne kadar biliyorsunuz? Programımıza devam ediyoruz. Bir önceki programımızda kitaplara iman konusuna başlamış idik. Şimdi bugün kısmetse bu konuyu devam edeceğiz. Evet, iman esaslarımızdan bir tanesi de kitaplara imandır. Diğer kitaplara imanla ilgili daha önceki programımızda bahsettik. Şimdi geldik Kur'an-ı Kerim'e iman etmeye. Her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. İçindeki bütün ayetler Allah kelamıdır. O içindeki dizilme sırası, surelerin sırası da yine Allah'ın emriyledir. Cenab-ı Allah elimizdeki Kur'an'daki sıralamayı istemiş ve onun için Kur'an bu şekilde tertip edilmiştir. Belki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Kur'an-ı Kerim böyle mi nazil oldu? Hayır, böyle nazil olmamıştır. Yani teknik ifadesiyle nüzul sırası, peygamberimize iniş sırası böyle miydi? Böyle değildi. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hangi ayetin nereye konması gerektiğini, Mushaf-ı Şerif'in hangi sırasında hangi surenin olması gerektiğini bizzat vahiy katiplerine bildirmiştir. Peygamberimiz de bunu bildirirken kendi kafasından değil, Cebrail'in kendisine verdiği talimatla bildirmiştir. Binaenaleyh bazı kimselerin Kur'an-ı Kerim'i anlama itibariyle belki farklı bir bakış açısı kazandırabilir, ama bu geleneğin zaman içinde Kur'an'ın tertibine halel getirecek bir alışkanlık olmasından korkuyoruz ve endişe ediyoruz. Nüzul sırasına göre Kur'an-ı Kerimler tertip edilmeye, nüzul sırasına göre tefsirler okunmaya başlanmıştır. Efendim, bu şekilde bir tertip seleften görülen bir durum değildir. Peki ne olur? Dediğim gibi eğer art niyetli insanların eline geçmezse çok büyük bir sorun olmaz. Ama murad-ı ilahinin isteğine aykırı bir davranış olur. Adeta Kur'an'ın geldiği o saadet asrındaki insanların buna akılları ermedi, anca bizim aklımız eriyor der gibi bir cüretkarlık söz konusu olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresiyle başlaması Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'in minel cinneti ve nas diye Nas suresiyle bitmesi de Allah'ın emridir. Kitap Allah'ın kitabı olduğu gibi tertip ediliş şekli de yine Allah'ın emridir. Bunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla bu tertibe de karşı çıkmak, ilahi iradeye karşı çıkmak demeyelim ama bir cürettir demeden de kendimizi alamamaktayız açıkçası. Evet, şimdi kitaba iman konusunda altını çizmek istediğim bir ikinci husus da şudur. Bazıları kitaba iman meselesini tam da merkeze koymakta, bunun dışındakileri adeta görmezden gelmekte, önemini küçümsemekte, hatta bazen sıfırlayacak düzeye gelmektedir. Ne söylemek istiyorum? Şunu belirtmeye çalışıyorum. Efendim, indirilen din ve uydurulan din diye bir sloganla karşı karşıyayız. Maalesef ki bu son derece tehlikeli bir slogandır. Çünkü kitaplara iman etmek ne kadar iman esası ise, bir sonraki iman esası olan peygamberlere iman etmek de o kadar iman esasıdır. Bazıları ısrarla dikkati kitaba çekerken peygamberi zişanı adeta bypass etmektedir. Adeta onu görmezden gelmektedir. Siz kitaba bakın, Bakın bu slogan bana daha önceki programlarda da söylediğim gibi Lütervari bir din anlayışını düşündürmektedir. Çünkü Martin Luther papazsız bir din ortaya koyacağım derken sıradan insanları bile doğrudan kutsal kitapla karşı karşıya getirmiş ve doğruları algılamada her aklı, her birikimi, her deneyimi diğeriyle eşit tutmuştur ki bu son derece yanlıştır. Herkes şunu kabul eder ki ilkokulu bitirmiş bir çocuğun bir tıp fakültesi öğrencisinin ders kitabını anlayabilmesi oldukça güçtür. Aynı şekilde bir tıp fakültesi öğrencisinin bir hukuk fakültesi öğrencisinin okuduğu kitabı onun düzeyinde anlayabilmesi güçtür. Bu aklen yetersiz olduğunu göstermez, eğitim olarak yetersiz olduğunu gösterir. Yoksa herkesin elbette aklı yerindedir. Ama doğruyu öğrenebilmek için tek kaynak akıl değildir. Eğitim temel eğitimde olmazsa olmaz şarttır. Binaenaleyh peygamberi dışlayarak anlatacağınız, aktaracağınız, inanacağınız bir din zamanla içi boşaltılmış bir din olacaktır. Binaenaleyh kitaplara inanırız, kitaplara inandığımız kadar peygamberlere de inanırız. Ne ifrat ne tefrit. Onun için ümmeten vasatan buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizim için. Orta ümmet, her şeyin ortası, her şeyin itidali. Ne kitaba iman ederken peygamberi göz ardı etmeliyiz, ne peygambere iman ederken tıpkı Pavlus'un yaptığı gibi kitabı boş verin, İsa'ya bakın der gibi, ne de sadece peygamberden ibaret bir din anlatıp kitabı görmezden gelemeyiz. Her ikisi de yanlıştır. Biz hem kitaplara iman ederiz hem de peygamberlere, peygamberimize iman ederiz. Bu hususunda altının çizilmesi gerekmektedir. Çünkü farkındaysanız kıymetli dinleyenlerim, konularımı daha aktüel şeylerden seçmeye çalışıyorum. Yani günceli dile getirmeye, günceli tartışmaya, gündemde olan konuları da mümkün mertebe kısa cümlelerle sizinle paylaşmaya gayret ediyorum. Binaenaleyh bugünlerde böyle bir peygambersiz bir din anlayışı ya da sadece o bir postacı gibi aldı kitabı bize anlattı bu kadardır diye böyle bir kargo memuru gibi telakki edilmesi kainatın efendisinin son derece yanlıştır. Allah'a giden yol Muhammed Mustafa'dan geçer. Biz buna kesinlikle bu şekilde iman etmekteyiz. Evet. Şimdi gelelim kitabın muhtevasına. Bir kere biz kitabın Allah kelamı olduğuna inanmak zorundayız ve buna inanıyoruz. Hak'tan geldiğini biliyoruz, hakkı söylediğini biliyoruz. Bakın bu çok önemli. İman ediyoruz. Yani bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim doğruların kaynağıdır. Dışarıdaki doğrulara uyduğu nispette doğrudur demek İnsanı imansız eder Allah muhafaza. Kitabımız doğrunun kaynağı ve kriteri ve kıstası olduğu için dış dünyadaki doğrular kitaba uyduğu nispette doğrudur. Şimdi şöyle düşünelim kıymetli dinleyenler, bilginin kaynağı nedir? Her bir insanın bilgisi var, bilgi sahibi oluyor, bilgi elde ediyor. Zaten ilim tahsili demek bilinmeyeni öğrenme serüveni demektir. Şimdi bilinmeyeni öğrenme okumaktır, tahsildir, eğitimdir. Burada eğitimde, öğrenmede bir şey çok önemlidir. Nedir? Kaynağa inanmak meselesi. Kaynağa inanmayan insanların hiçbir şeyi öğrenmesi mümkün değildir. Biz çocukken annemize iman ederiz. Yani onun doğru söylediğine iman ederiz. Yoksa annemizin her cümlesini acaba doğru mu söylüyor diye septizizme düşerek şüpheyle karşılamayız. Okula gidince öğretmenimizin doğru söylediğine inanırız. Doğru söylediğini bilmeyiz. Çünkü biz yeni öğreniyoruz ama doğru söylediğine inanırız. Binaenaleyh bu tahsil hayatımız sürece böyledir. Eğer liseye gidiyorsanız lisede size doğruların öğretileceğine inanırsınız. Üniversiteye gidiyorsanız üniversitede size doğruların öğretileceğine inanırsınız. Dolayısıyla öğrenmek inanmakla başlar. Bilginin kaynağına inanmayan insanların öğrenmeleri mümkün değildir. Şimdi ama bilginin bir sürü kaynağı vardır. Hepsine mi inanacağız? Hayır, hepsine inanmayacağız. Normal kitaplarımıza der ki bilginin kaynağı üçtür. Nedir? Beş duyudur, akıldır, bir de nedir? Doğru bilgi, yani vahiydir. Şimdi vahiy, beş duyu, akıl. Bu üçü bilginin kaynağıdır. Fakat bunların içinde de bir hiyerarşi vardır. Her şeyden evvel biz aklımıza iman etmekle mükellef tutulmamışızdır. Neden? Çünkü halk arasında da bir laf vardır. Akıl akıldan üstündür. Herkesin kendi aklı kendine göre doğru yerde durmaktadır. Ona bakarsanız 2 yaşındaki ya da 1 yaşındaki emekleyen bir çocuk hızlı bir şekilde emekleyerek balkonun kenarına kadar gitmekte ve oradan aşağıya düşüvermektedir. Tam düşerken annesi tarafından yakalanmaktadır. Oysa çocuk doğru bildiği yolda, onun aklına göre hakikaten doğru bir şey yapmakta. Fakat onun bir büyüğü olan annesi onun doğrularına karşı bir doğru geliştirmektedir. Burada yapılan şey çocuğun aklına aykırı bir şeydir. Efendim işte herkesin aklı herkesin kabına göredir. Belki birileri efendim bu akıl ortak akıldır diyebilir. Ortak akıl nedir? Şimdi size bazı örnekler verelim. Efendim mesela dünyada 2 milyara yakın insan 3 tane ilah olduğuna inanmaktadır. Şimdi bu nasıl bir ortak akıl olabilir? Ya da 1 milyardan fazla insan ineğin kutsal olduğuna inanmaktadır. Bu nasıl bir ortak akıldır? Yani şaşırıyorsunuz. İnsanlar Avrupa'da, Amerika'da Nobel ödülleri alıyor ama ondan sonra ülkesine gidip kutsal kabul ederek ineğin, çok affedersiniz, idrarını içebilmektedir. Hangi akıldan bahsediyoruz? Akıl dediğimiz şey bir araçtır. Tıpkı göze benzer. Dünyanın en sağlıklı gözü doğru görebilmesi için mutlaka ışığa ihtiyacı vardır. En sağlıklı göz ışık yoksa hiçbir yeri göremez. Aynı şekilde sadece ışık olsa da göz olmasa yine hiçbir şey görülemez. Bir insanın hem göze hem de ışığa ihtiyacı vardır. Aynı şekilde vahiy akıl da tıpkı göze benzer. Doğru görebilmesi için mutlaka bir yakıta ihtiyacı vardır. Aklın yakıtı ya rahmanidir ya şeytanidir. Ya Allah'tan gelen bir yakıtı kullanarak doğru düşünür, doğru bilgi üretir, doğru bilgi elde eder ya da şeytani bir vesveseyi kullanarak rahmani bilginin tam zıttına bir bilgi üretmeye başlar. Akıl tek başına bir bilgi kaynağı değil, o sadece bir araçtır. Binaenaleyh şimdi biz ne dedik? Doğru bilgiye ulaşmanın birinci şartı kaynağa inanmaktır. Binaenaleyh her şeyden evvel tartışmasız bilginin tek kaynağı nedir? Allah'ın kelamıdır. Buna iman etmemiz gerekiyor. Az önce ifade ettim. Akılda da bilgi sapmaları olabilmektedir. Nitekim duyularımız da böyledir. Her insan aynı şeyi görememektedir. Her insan aynı kokuyu hoş kabul etmemektedir, edememektedir. Yani birinin çok beğendiği, çok hoş gelen bir koku bir başkası için iğrenç bir koku olabilmektedir. Birine göre çok sıcak gelen bir su diğerine göre ılık, hatta birilerine göre ılık su diğerlerine göre buz gibi su gibi de gelebilmektedir. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki kişiden kişiye beş duyumuz da farklı bilgileri beynimize aktarabilmektedir. Dolayısıyla duyularla algılamada da bir yanılma söz konusu olabilmektedir. Binaenaleyh bilginin üç kaynağından en sağlıklısı, en tartışmasız olanı Allah kelamıdır. Binaenaleyh biz kitapta mutlak doğruların olduğuna iman etmek zorundayız. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor ama bunun aslı böyledir diyen bir insan o kitaba iman etmiyor demektir. Yani biz dış dünyada bilimsel verilere göre elde edilen bilgiler kitapta da varsa, görüyor musun bak Allah'ın kelamıymış gerçekten, nasıl da bilimle uyuşuyor demek yanlıştır. Bilimle kitap uyuşması değil, kitapla bilim uyuştuğu sürece bilim doğruları söylemektedir. Bunu kabullenmek zor olabilir ama bu bir iman esasıdır. Çünkü şunu ifade edeyim. Efendim, az önce dediğim gibi ilim tahsili bilinmeyeni öğrenme serüvenidir. Binaenaleyh ilim tahsilinde en sağlam, en garantili yol her şeyi bilenin kitabını okumaktır. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Binaenaleyh tahsil hayatı süresince birçok kimsenin birçok kitabını okuduğu halde her şeyi bilenin kitabını okumamış bir insanın mutlaka çok ciddi bir tarafında bilgi eksikliği, bilgi boşluğu vardır. Çünkü neden? Vahiy ile desteklenmemiş bilgiler çok sıklıkla kendini 10 yılda 20 yılda bir yalanlayabilmektedir. Newton'un ulaştığı bilgi düzeyi Einstein tarafından kimi zaman yalanlanmakta, Einstein'in ulaştığı bilgi düzeyi çağımızdaki uzay fizikçileri tarafından bazen yalanlanabilmektedir. Efendim 20 yıl evvel, 30 yıl evvel tıpta falanca gıda zararlı denirken bugün farklı bir ses o gıdanın asla zararlı olmadığını, aksine faydalı olduğunu söyleyebilmektedir. Efendim bize ilkokuldayken gezegenlerin sayısının 9 olduğunu söylemişlerdi. Sonra şimdi Plüton'un gezegen olmadığını söyleyebilmektedirler. Binaenaleyh bilim, insanın kaynağında oturduğu bilim 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda bir kendini yalanlayabilmektedir. Çünkü neden? Bilimde, pozitif bilimde gerçekler hep gelecektedir. Hep gelecekte, hep ileride doğrular vardır. Biz doğruları hep orada bulmaya gayret ederiz. Ama İslami bilgiye gelince birileri bu konuda yanlış düşünmekte. Sürekli Kur'an'daki bazı bilgilerin artık demode olduğunu, tarih olduğunu, yeni bilimsel verilerin bunun çok daha dışında olduğunu söylemektedir. Efendim, İslami bilginin doğrusu gelecekte değil, geçmiştedir. Biz Peygamberi Zişan'ın yaşadığı saadet asrına yaklaştıkça doğru bilgiye yaklaşmış oluyoruz. Çünkü bu bizim alanımız kitabı olan bir alandır. Kitabı olan alanda bilginin kaynağı kitaptır. Ve bu kitap bir beşer ürünü değildir. Bu Allah'ın kelamıdır. Binaenaleyh eğer biz şu anda kainatın efendisi ile aynı çağda, aynı ortamda yaşıyor olsa idik, hiç şüphesiz o kadar kitabı karıştırmaya dini bilgi anlamında ihtiyaç hissetmez, doğrudan kainatın efendisine sorar ve Allah'ın bu konudaki iradesini, muradını doğrudan kolaylıkla öğrenebilirdik. Binaenaleyh şu cümlemi tekrar etmek istiyorum. Pozitif bilgi ile İslami bilgi farklıdır. Birincisi, pozitif bilimlerde doğru bilgi gelecekte, İslami bilgide aslı saadete yaklaştıkça doğruya yaklaşılmakta. Çünkü İslami bilginin bozulmamış, tahrif edilmemiş, edilmeyecek olan bir kitabı vardır. Efendim, bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in doğru bilgi kaynağı olduğu üzerinde durduk. Bunu dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık ama elbette ki kitaplara iman konusunu maalesef bitiremedik. Sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kumanda masasında Gökhan Polat, yapımda Aydan Oran ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi iyi günler diliyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?